Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selam ve rahmeti, mağfiret ve hidayeti hepinizin üzerine olsun. Kur'an insanları eğitirken edebi ön plana çıkarır. İnsanları eğitirken rahmeti ve mağfireti, hidayetin bütün yollarını gösterir ve insanı insan olma noktasında, Allah'a kul olma, kurbiyet noktasında, yakınlık noktasında mahlukatın en şereflisi makamına getirir. Öylesine ki mağfiretimiz, hidayetimiz, rahmetimiz, şefkatimiz yolları açan, yolları gösteren bir merhamet gibi bizi çepeçevre kuşatır. Kur'an'ın bize önerdiği en şerefli ve en güzel misal, en güzel örnek, hiç şüphe yok ki mahlukatın en şereflisi olan, insanlara hidayet ve rahmet için gönderilmiş olan sevgililer sevgilisi, örnek insan, bedeli ve bedili olmayan insan Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'dır. O büyük insan Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden ve Cebrail'in onu adım adım eğitişinden öyle bir numune, öyle bir örnek edindi ki o örnek sonra bütün kainatı baştan sona tarayacak ve o örnek ölümsüz bir misal olarak insan belleğinde rahmetin vicdanında yer alacaktır. İşte bizler bu sohbetimizde Hazreti Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim hayatımızda olması gereken örneklerinden birkaçını hep beraber hatırlayacağız. Bu örnekleri hatırlarken biz bu örneğin neresindeyiz? Biz ne kadar Müslümanız? Ne kadar müminiz? Ne kadar muvahhidiz? Ne kadar rahmet ve mağfiret devşirmişiz? Biz ne kadar iyiyiz? Ne kadar şefkat doluyuz? Bunları yeniden düşünmemiz gerekmiyor mu? Doğrusu bunların başında Allah Nebisi'nde mevcut olup da bizde de mevcut olunması istenen bütün bu rahmetin, mağfiretin, hidayetin göstergelerinin başında rifk vardı. Yumuşak olma, insanlarla iyi geçinme, dengeli davranma, refik. Aslında rifk ve refik aynı kökenden. Refik dosttu. İnsanlarla dost gibi hareket etmek. Ama bütün insanlara karşı, dosta karşı değil, tanıdığa karşı değil, bütün insanlara öyle muamele etmek ve bütün insanlarla öyle bir denge kurabilmek. Buna dikkat ettiğimizde adımlarımızı ve hareketlerimizi buna göre attığımızda Allah Nebisi'nin dostlarıyla, ailesiyle, eşiyle, çocuğuyla muamelesini, ilişkisini ve irtibatını sağladığımızda, dengelediğimizde ve ortaya koyduğumuzda en güzel misali bulabiliriz. Thank you. İşte bundan dolayı Rifk'i anlatırken Rifk'ın arkadaşlarla iyi geçinmek, halkla münasebetlerinde iyi hareket etmek, yumuşak davranmak, günaha hataya girmemek koşulu ile daima kolay olanı, sehl olanı seçmek. O zaman hareketlerinde rifka kapı açan insan, insanlarla ilişkilerinde güzel huylu olacaktır. Yumuşaklıkla muamele etmek, doğruyu seçebilmek. Cerir bin Abdillah el-Beceli, Allah Nebisinden rivayet ettiği bir hadisinde Fahri Kainat Efendimizin şöyle buyurduğunu ifade ediyor. Men yuhramur rifka yuhramul hayr. Men yuhramir rifka yuhramil hayr. Kim yumuşak davranmaktan men edilirse, yani mahrum olursa, insanlarla iyi hareket etmekten mahrum olan hayırdan mahrum olur. Demek ki insanlarla iyi muamele etmek, yumuşak muamele etmek, rahmetin, merhametin, hidayetin kapılarını açan bir çıkış kapısıdır. Mahrumiyetten kurtuluşun bir kapısıdır. Bu nedenle de büyük sahabi Ebu Hureyre, o öyle diyordu. İnne Allaha rafikun yuhibbur rifka. Allah refiktir Celle Celaluhu. Yani kullarına lütfedip kolaylık ihsan eder. İnsanların güçlerinin dışında kalan görevleri insanlara yüklemez Allah Celle Celaluhu. Kullarının da yumuşaklıkla muamele etmelerini sever Allah. Ve çok hadisin çok manidar bir noktası var ki öyle buyuruyor Nebiler Nebisi. Kullarının da yumuşaklıkla hareket etmesini Allah sever ve sert davranmakla elde edemediği şeyleri kula yumuşak davrandığında nasip eder. وَيُعْطِي عَلَيْهِ مَا يُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ. Demek ki insanlarla ceberrut bir şekilde, insanları zorlayarak, yani insanlar üzerine terör kurarak, insanları baskı altına alarak, insanları sindirerek bir şey elde edemezsiniz. Bunu yaparsanız kaybedersiniz. Demek ki merhametle muamele etmek, insanlara kapıları açabilmek, yönelilecek yerde merhametle muamele etmek, daraltmamak, inkara kapı açtırmamak, o çok önemli. Sana fetva soruyor adam, iki kapı var. Fetvanın karşılığında bir vus'at var diyelim. Yani sorulan konuda bir genişlik var. Caiz diyebilirsin. Dini tahrip ve tahrif etmedin ama tabii. Diğer taraftan da bu konuda biraz daha müteşeddit, daha şiddetli davrananlar ise o şeye diyelim ki caiz dememişler. Burada günaha girmemek, dini bozmamak koşuluyla fetva verilmişse onunla muamele etmek. İşte Resulullah'ın işaret buyurduğu kolaylıkla muamele etmek budur. Onun için Hazreti Ayşe-i Sıddık'a annemiz, Allah'ın Nebisi aleyhissalatü vesselam, günah olmadıkça kolay olanı seçerdi buyuruyor. Zora koşmazdı meseleyi, kolay olanı. Bir insan Resulullah'a bir şey sorduğunda Fahri Kainat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu olsun, bir çıkış kapısı varsa o kapıyı mutlaka aralardı. Zorlamazdı insanları, zorlamak doğru değildir. Hazreti Ayşe radıyallahu anha o rivayet ettiği bir hadisinden anin nebi aleyhissalatü vesselam diye sözü Resulullah'a nispet ederek merfu olan o hadisinde diyor ki innallaha rafikun yuhibbur rifka fil emri kullih. Allah rafiktir, yumuşaktır, Allah dosttur, güçlük yüklemez kullarına, takatının yetmediğini yüklemez kullarına, kullarına da her noktada Allah yumuşaklıkla muamele etmeyi ve etmelerini sever. O halde insanlarla muamele ederken, konuşurken bir çıkış kapısı varsa zorlamak doğru değil. Bazen fetvalarda görüyorsunuz. Fıkhın geniş davrandığı, fıkhın daraltmadığı konularda bazı arkadaşlarımızın fakihlerden daha hassas davranmaya gayret ettiğini görürsünüz. Mesela kaza namazı olan kişi sünnetle meşgul olabilir mi? Bu konuda birçok görüş var ortada. Sünnetle meşgul olması doğru değil, önce kazayı bitirir diyenler olduğu gibi, hayır kazalarını da kılsın, sünneti de kılsın diyenler de var. Burada belirleyici olmak, dinin tek görüşüymüş gibi bu iki görüşten birini dayatmak ise yanlıştır. Allah'ın kullarında yumuşak davranmak, kapıyı geniş tutmak, tercihi kendileri yapsınlar. Herkes kendi bağlı olduğu büyük mezhep imamının görüşünü tercih eder veya etmez. Ama tercihi insanlara bırakmak, insanları kapıya zorlamamak, duvara sıkıştırmamak esas olan değil miydi? Abdullah bin Mugaffel radıyallahu anhuma ondan şöyle rivayet ediliyor. Bu hadisin aynısını. O halde bu hadislerden yola çıkarak şunu diyebilir miyiz acaba? Dünyada amaçlara ulaşmak, arzulanan şeyleri gerçekleştirmek ve çevrenin memnuniyet ve rızasını elde etmek. Bunun yanı başında sevap ve Allah katında karşılık kazanmak, İşte bunun için yumuşaklıkla muamele etmek, arkadaşlarla iyi geçinmek ve dengeli davranmak şarttır. Sert davranan, güçlük çıkaran, hırçınlıkla anılan kişi müsbet olan bir neticeye ulaşamaz, ulaşması mümkün değildir. Şimdi düşününüz, bir ortamı düşününüz. Halka yumuşak bir eda ile, bir tarz ile onları ikaz ettiğinizde serçe değil. Hidayete çağırdığınızda ortam müsait, insanlar Allah'a yöneliyor. Burada hayır vardır. Ama sert muannit, zorlayan, kaba olan ve kapıları zorlayan bir tarzda insanlara kapıyı kapatırsanız, buradan hayır değil şer ortaya çıkar. Aslında Nebiler Nebisi'nin bütün hayatı, bütün hareketleri bize bu konuda ölümsüz ilkeler, ahlaki temeller veren, bize sabır yollarını gösteren güzel örneklerle dolu. Buhari ve Müslim'in bir rivayeti vardır. O şöyle: Yahudilerden 5-10 kişilik bir heyet, bir grup Hazreti Resulullah'ın huzuruna gidiyorlar. Ona, Resulullah'a selam vereceklerine Esselamu Aleyke diyorlar. Veya Esselamu Aleykum diyorlar. Sam kelimesi ölüm anlamına. Ama dillerinde öyle bir eziyorlar ki Selamu Aleyküm diyeceklerine Esselamu Aleyküm, böyle geveliyorlar dinlerinde, dillerinde Esselamu Aleyküm diyorlar. Esselamu Aleyküm, ölüm olsun size. Ölüm olsun, helak olsun, yok orasınız. Bu anlamda cümleler ifade ediyorlar. Hazreti Ayşe duyuyor bunu radıyallahu anh. Ama Allah'ın Resulü de anlamıştır. Şimdi Hazreti Ayşe annemiz bu sözü duyuyor gerilerden, bu küstahlığı görüyor. Bu heyetin küstahlığını görüp anlıyor Hazreti Ayşe. Karşılığında Hazreti Ayşe şöyle bir cümle kullanıyor: size de olsun o. Ölüm olsun size. Dilediğiniz size olsun. Mahiyetine bir karşılık veriyor. Fakat Nebiler Nebisi Ayşe acele etme buyuruyor. Şüphesiz Yüce Allah her hususta yumuşak davranmayı, hilmi sever, halim olmayı, rıfkla muameleyi sever buyuruyor. Hazreti Ayşe diyorlar ki ya Resulallah, siz bu adamların, bu küstahların ne dediklerini duymadınız mı? Bunlar size hakaret ettiler, size ölüm olsun, haşa onlar size lanet olsun dediler. Allah Nebisi çok mucez bir cevap verdi. Manidar bir cevap. Ayşe dedi, dikkat ettin mi? Ben de ve aleykum dedim. Resulullah ve aleykümüsselam demiyor bakınız. Ve aleykümüsselam da demiyor. Size ölüm de olsun demiyor. Size selam da olsun demiyor. Tek bir kelime. Ve aleyküm ve size olsun. Yani ne istiyorsanız, bana ne dediyseniz onun bir karşılığı size olsun. Nebi olmak, nebi latafetiyle, hilmiyle, rifkıyla, yumuşaklığıyla, dengeleri koruyan bir rahmetiyle muamele etmek, bu ancak Muhammed Mustafa'nın mübarek dudaklarından çıkabilen o billur ifadeler halinde onların beyinlerine işlemiştir. Ve aleykum bir kelime çok şey ifade eder. ve dünyanın daraldığı bir yerde, dünyanın dengesini kaybettiği, sanki yalpa yapar gibi etrafında, ekseni etrafında döndü bir kainat düşününüz. Toprak kazılıyor, insanlar diri diri toprağa gömülüyor. İnsanlar putlara tapıyor. Böyle bir dünya düşününüz. Nebiden önceki makus dönemi anlatıyorum. Kardeşin gücü yeterse kardeşe onu yer, bitirir, tüketirdi. Böyle bir dönem düşününüz. Düşünün ki zulüm ve istibdat altın dönemini yaşıyor. İnsanlar sevgiden, merhametten mesafe mesafe uzaklaşmışlar. İnsanların kalbi aralarında kırıklıklar, döküklükler o kadar fazla ki böyle bir dönem düşününüz. İşte o anda bir nebi çıkıyor, fahri kainat çıkıyor. Vuslatın, merhametin, zulümden firkatın, rahmete vuslatın bir şaheseri olarak yeryüzünün belleğine öyle bir yerleşiyor ki sonra bir daha hiç unutulmayacak. Sıddık-ı Ekber anlatıyor, Nebiler Nebisinden, merhamet önderinden şöyle buyuruyor. Ebu Bekir Sıddık çok hadis rivayet etmemiştir belki. Çünkü her dem Resulullah'ın yüklemiş olduğu görevleri ikmal ile meşgul, sonra hilafet yıllarıyla meşgul. Onun için çok şey bilmesine rağmen çok az şey konuşmuştur. İş yapmıştır. Başka sahabi belki bu manada sorumluluğu olmadığı için daha çok konuşmuş, elimizde daha çok hadisi vardır. Ebu Bekir Sıddık bu konuda az olanlardan, onlara göre. O şöyle diyordu. Resulullah şöyle buyurdu. Sermayesi altında, mülkiyeti altında kölelere kötü davranan kimse cennete girmeyecektir. Çok net ve açık bir ifadeyle Hazreti Nebi çok yapılan bir hareketi tümden kaldırıyor. Kölelere kötü muamele eden cennete girmeyecek. Köle demirken geniş düşününüz. Hürriyeti elinden alınmış. Belki elinde yetkisi olmayan, yetki sahiplerinin kontrolünde olan, belki zayıf olan, bir tarafta efendi vardı, bir tarafta yönetilen var. İki sınıfı anlatıyor. Sadece kölelikle işi sınırlı tutmayınız. Hazreti Resul mülkiyeti altında ifadesini kullanıyor. Biz içinde parantez ifadeyle köle diyoruz. Mülkiyetin, mülkiyeti altında tutulanlar diyor Resul-i Ekrem. La yedhulul cennete seyyul meliketi. Cennete girmeyecektir kötü idareci olan, mülkiyeti altındakilerine kötü muamele eden cennete girmeyecek. Onun için geniş tutmaya gayret ettim ben. Çocuk babanın zulmü altındaysa, üvey çocuk üvey annenin zulmü altındaysa, daireyi geniş bir şekilde yayıveriniz, cennete girmeyecek. Sahabi çok manidar bir söz soruyordu Resulullah'a. Ya Nebi diyorlardı. Siz köleleri, mağdurları ve yetimleri en çok bulunacak ümmet bu ümmettir demediniz mi? Çok manidar bir söz değil mi? Bugün öyle değil mi? Filistin'den tutunuz Bosna Hersek'e kadar, Çeçenistan'a kadar, Irak'a kadar dünyanın dört bir tarafını düşününüz. Hürriyeti elinden alınan, kana ve gözyaşına mahkum edilen milletler arasında Müslüman milletlerin oranı, üzülerek ifade edeyim ki, diğerlerinden çok daha fazladır. Tıpkı Nebiler Serveri'nin ifade buyurduğu gibi, hakkın yanında olan, haklı olanlar, hak sahibi olmakla beraber çoğu kez zalimlerin istibdadı altında olacaklardır. Haklı olmanız üstün olmanızı getirmiyor karşılığında. Haksız olanlar bazen daha üstün, daha şımarık, daha müstebdid oldukları için üstün olabiliyorlar. Merhametin ve rahmetin önderi ifade buyuruyorlardı. Evet diyorlardı. Fekrimuhum kekerameti evladikum ve et'imuhum mimma te'kulun. Evet diyordu sevgililer sultanı, onlara ikram ediniz. Çocuklarınıza ikram ettiğiniz gibi. Yani kontrolünüzün, denetiminizin eli altında olanlara evlatlarınıza ikram ettiğiniz gibi ikram ediniz. Ve et'imuhum mimma te'kulun ve yediklerinizden onları yediriniz, onlara ikram ediniz. Evladın ne yiyorsa onu ona yedir. Hanginiz evladınıza evinizdeki sofra ile iş yerinizdeki sofra bir midir? Acaba evladınıza götürdüğünüz oyuncağın veyahut da meyvenin bir mislini, bir örneğini siz çalıştırdığınız işçinin veya işte neyse netice itibariyle kontrolünüz altındaki insanların sofralarına aynısını verebiliyor musunuz? Doğrusu bu sorunun cevabının altından hiçbir Müslüman veya gayrimüslim kalkamaz. Kimse buradan şunu çıkarmasın. Bir İslami sosyalizme kapı açacak bir genişlik mi var burada? Hayır. O çok farklı bir şeydi. Evet. Üçgen olacaktır. Üst tabaka ve alt tabaka olacaktır. Ama onu dengeleyin diyordu Fahri Kainat. İdare eden ve edilen olacak. Ama senin kursağına girenle senin idare ettiğinin evladının kursağına giren yakın olmayınca zulüm devam eder diyor. Muhammed Mustafa konuşurken böyle konuşur işte. Ve dünya ne kadar uzak, bu sevginin, merhametin, rahmetin, mağfiretin, hidayetin, kurtuluşun en büyük önderinden ne kadar uzak insanlık. Ey Nebi, seni özlemişik. Ey Nebi, hem seni ne çok özlemişiz. Ve sen gittin gideli, aynen dediğin gibi oldu. Darmadağın oldu. Tesbih taneleri sağa sola savruldu. Ümmet senin dediğin gibi bugün. Irak'ta ağlayan çocuklar vardır. Ağlayan anneler vardır. Dünyanın dört bir tarafında çile vardır ey Nebi. Sıkıntı vardır. Dünyanın dört bir tarafında ezilenler vardır ey Nebi. Bütün kainat Sanki dengesini yitirmişçesine sağa sola savruluyor. Bir rüzgar koptuğu anda ruhlarımız bedenlerimizden alınıp gidiyor. Bir girdaba dağılırcasına ey nebi. Uzaklaştık farkındayım. Sen gittin gideli. Ve senin dediklerin birer mucize mesabesinde tek tek hayatımıza giriveriyor. Tıpkı sen dediğin gibi. Bu ümmetin ezilmişleri çoktur. Bu ümmetin yetimleri de çoktur. Doğrudur ey nebi. Dünyanın dengesi bozuldu. Kainatın şirazesi bozuldu. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Ne fırtına eskisi gibi, ne yağmur, ne kar. Hiçbir şey. Bostanlarımıza dolu yağdı ey nebi. Bir kasırga geldi, götür götürü verdi. Bir yangın geldi, pamuğu yakarcasına bizi tarumar etti gitti. Ve senin kutlu doğumuna yaklaşırken içimizde o yangın yeniden alevlendi ey nebi. Biri geldi ve üfürdü yine. Dünyanın dört tarafında ne yazık ki boynu bükük biziz. Ne yazık ki. Senin dediğin gibi oldu işte. Sen bizi iyi tanıyordun. Bizim ne yapacağımızı, ne yapmayacağımızı iyi bildiğin için diyordun ki, evet, evet. O zaman mazlumlara evladınıza yedirdiğiniz gibi ikram edin. Yedirdiğiniz yemeklerden yedirin diyordun. Biz yedirdiğimiz yemeklerden yediremedik. Uzak düştük, yaban düştük, yabancı olduk yine bir. Henüz kölelik kalkmamıştı. Sahabi soruyordu. Peki diyordu. Öyleyse biz niye köle edinelim ki başımızın belası olur köle demek istiyordu. Doğru diyordu bir anlamda. Hazreti Nebi köleliği böyle kaldıracaktı. Yediğinden yedirecek. Evladına onun evladının içtiğinden, evladına içirdiğinden onun evladına da içireceksin. O zaman diyordu. فَمَا يَنْفَعُنَا فِي الدُّنْيَا Dünyada bize neye yarayacak köle o zaman ya Resul diyordu. Şöyle buyuruyordu. Senin seyisliğini yapar. Atını besler, atına binersin. Gerekirse Allah için savaşırsın. Senin hizmetkarın da senin ihtiyacını giderir. Sonra devam buyuruyordu. Kol ve kanadı kıran bir ifadeyle. فَاِذَا صَلَّ فَهُوَ اَخُوكَ Ve o secde etmeye başladığında o senin kölen, o senin kardeşindir artık. Onun için anlıyor musunuz şimdi Hazreti Ömer'in Ebu Yerfe'n Suriye'yi ziyarete giderken neden köle Ebu Yerfe'yi deveye bindirdiğine ve devenin yularını Hazreti Ömer'in niye çektiğini anlıyoruz değil mi şimdi? Muhammed'i ölçünün, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın alt ve üstü bir anda ters yüz ettiği, çaprazları değiştirdiği o şeyi daha iyi anlıyoruz değil mi? Acaba bu hadis tek başına bir kainat ölçüsü getirmeye, bir insanlık dersi vermeye yetmez mi? Kölelikten bahsetmekle başlayıp köleyi kardeş ilan eden birkaç cümle ama bütün içinde bir kainatın sorgulanması yok mu bu hadisin içerisinde? Nihayet Hazreti Ömer hançerlendiği gün bir soru soruyordu. İç alemindeki bir şeyi ifade ediyordu Hazreti Ömer. Bugün diyordu, Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim, لَوْ كَانَ سَالِمُ حَيَّنْ لَوَلَّيْتُ Salim bugün sağ olsaydı onu halife ederdim. Salim, Salimleri hep sevmişimdir. Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim bana hep Salimleri sevdirmiştir. Bugün Ebu Huzeyfe'nin kölesi Salim sağ olsaydı onu halife ederdim diyen Hazreti Ömer, insanlığın eğilmek bilmeyen beynine o çiviyi hafifçe monte edercesine halife Ömer. Salim sağ olsaydı onu halife ederdim. Kimi bir köleyi? Ne yazık ki Salim şehit olmuştu. Harbin en zor anındaydı. Salim baktı ki ortalık toz duman. Büyük bir kariydi. Kur'an hafızlarındandı Salim. Büyük bir şahsiyet, baştan başa heybet dolu bir büyük iman. Bir an durdu, biz dedi, Resulullah'ın zamanında Uhud'da böyle savaşmıyorduk ki, biz Bedriler böyle değildik ki. Sonra bir an ayağa kalktı, o İklimelerin, Huzeyfelerin şehit olduğu bir andır o an işte. Ayağa kalktı ve dedi ki, kim Resulullah'ın etrafında secde etmişse, kim Nebi'yle beraber secdeye kapanmışsa yanıma gelsin, bir an Salim etrafında 400 sahabi birlik olacaktır. Muanaka yapacak, kucak kucağa gelecek, kucaklaşacak ve sonra her biri önünde derin bir çukur kazacaktı. Ayaklarıyla çukurlara gireceklerdi. Düşmanlar fırtınalar gibi gelirken sahabi cemaatinin üzerine ne Salim ne de yanındakiler tek bir adım dahi geri atmayacaklardı. Fırtına dindiğinde büyük sahabilerin orada katılanların tümü şehittiler. Son anlarını yaşıyordu Salim. Köle kardeşçe muamele edilmiş, kalbi kazanılmış, büyük sahabi payesine ermiş olan Hazreti Salim son demlerindeydi. Ne kadar garip bir tecelli, efendi yanı başında, eski köle ise orada. Salim soruyordu, Huzeyfe nerede? Efendisi yani, yanı başında. Huzeyfe nasıl diyorlardı? Huzeyfe şehit diyorlardı Salim. Elini uzatıyordu, avuçlarını açıyordu, efendinin ellerini elime verin diyordu. Soğumuş olan Huzeyfe'nin elleri Salim'in ellerindeydi. Ne muhteşem bir imandı, nasıl bir latafetle hareket ediyorlardı. Yeryüzü onlardan ne kadar uzaktı değil mi ve cennet ne kadar karipti. Allah'a yemin ederim ki diyenin dediği gibi, Sa'd ibn-i Rebi'nin dediği gibi, Enes ibn-i Nadr'ın dediği gibi, Uhud şu anda şu dağın arkasında ve Uhud'un ardında cennetin kokusunu duyuyorum diyenlerin dediği gibi. Harbin sonunda kölelerle efendiler aynı saftalardı ve sonra aynı mezardalardı. İnanıyorum ki mahşere dirilirken de aynı elbiseyle dirilecekler. Mübarek bedenlerinden kan akarcasına, kan akarak yürürlerken mahşer alemine karşı diyeceklerdi ki, ya Rabbi, bu vücutlar senin için, senin dinin için, vahiy ilahi için, Muhammed Mustafa'n için, beldelerimize yaban elleri girmesin diye şehit olduk diyecekler. Tıpkı iki gün önce hatırladığımız Çanakkale'de şehit olan 230 bin büyük mümin gibi. Akif Bedir'in aslanları ancak o kadar şanlıydı diyor. Şanlıydı diyor. Bedir bir merkezdi. Allah Nebisi onun için Bedir'e katılanlar bundan sonra ne yaparlarsa yaparlar, Allah onları affetmiş muhakaza etmeyecek derken, zirveydi Bedir, Uhud, Huneyn, Mute belki, ama ondan sonra gelenler Bedriler kadar, Uhudiler kadar olmasalar dahi onların ardından, onların yanı başında cennete girecek diye ifade ediyordu. Yüreklerde Bedir taşımak, yüreklerde Çanakkale taşımak. Koca bir gülleyi 270 kilo kendisinin 4 ağırlığında bir gülleyi ya Allah diyerek kaldırabilme şerefi işte buradan gelme, Bedir'den gelme, Uhud'dan damla damla kalplerine akan bir imanın tecellisinden başka ne olabilirdi ki? Hazreti Nebi'ye sevda ötesi bir sevdayla bağlı olanlardan bir gönlü kırık, bir kanadı kırık Medine'ye gidiyordu. Derdi vardı. Dertlerin ötesinde bir derdi vardı. Nebi ile hemdem olmak, Resul ile bir olmak, ötesini ötesini ötesine taşımak. Bir gönlü kırık vardı. Seyit de aynı zamanda. Zaman zamanlardan, en güzel zamanlardan biri belki. Sanmayın ki Nebi zamanını kastediyorum. Belki çok uzak belki ama netice itibariyle şefkatin, rahmetin ve şehadetin çok oldu bir zaman. Tarih 1915'tir. Çanakkale'deki çok şeyi belki Alman subaylarından, başkalarından duyacağız. Ama hakikati söyleyecekler, kabul edecekler. Şehitler Tepesi baskınını anlatacaklar. Sarı İbrahim oğlu Barazan Mehmet'i kim unutacak? Seyidi kim unutacak? Bombacı Mehmet Çavuş'u kim unutacaktı? İki defa 9 yara alıp bir kol veren subayı kim unutacak? Nihayet Napolyon'a Öldürülebilir Türkler ama mağlup edilemezler sözünü söyletecek olan. Nusret Mayın gemisini kim unutacak? Barbaros ve Turgut zırhlarının faaliyetini kim unutacak? Öteden saikalar parçalıyor afakı, deriden zelzeleler kaldırıyor amakı, bomba şimşekleri beyninden inip her siperin, sönüyor göğsün üstünde o aslan neferin diyen Akif'i kim unutacak? Gömelim, gel seni tarihe desem sığmazsın, her cümerc ettiğin edvara da yetmez o kitap, seni ancak ebediyetler eder istihab diyen Akif'in. Sevdalıydı. Nebiler Nebisi'ne sevdalıydı. Her gün Mescid-i Saadet'teydi. Her gün Nebi'nin mescidindeydi. Nebi'nin mescidinde hizmetkar olan, hizmet eden de oradaydı. O gün yine Nebi'nin kabrine gitti. Büyük bir Pakistanlı alim olduğu söylenir. Gitti ama her gün sabah namazından yatsı sonrasına kadar Ravza-i Mutahara'nın yanında duran bu büyük alim o gün erken döndü. Her gün Resulullah'ın cennet bahçesi dediği kabrinin yan kenarında duran o zahit sabah namazını kıldı, geniş bir rabıtaya daldı, sonra kalktı ve orayı terk etti. Yine kemali edeple Hazreti Resulullah'ın kabrinde, kabri şerifinin orada hizmetkarlık yapan hizmetkar dikkat çekti. Bu zat boş bir zat değildi o alim. Her gün Resulullah'ın yanında saatlerce gözü kapalı bir an dahi durmadan duran. Bu zat bugün niye Resulullah'ı terk etti? Niye orayı terk etti? Ravza-i Mutahara'nın temizlikçisi arkasından gitti. Dedi ki efendim, siz hiçbir gün sabah namazından sonra burayı terk etmezdiniz. Yatsıdan Mescid-i Saadet kapatılıncaya kadar buradaydınız. Ama bugün erken döndünüz. Nedendir acep? O büyük alim söz cevap vermedi, başı önünde yürüyordu. Biraz daha takip etti, biraz daha takip etti, ta Bakî mezarlığına kadar takip sürdü. Resulullah'ın hizmetkarlığını yapan kapıcı soruyordu, o büyük alim susuyordu. Neden sonra sordu, efendim cevap vermeyecek misiniz deyince, o büyük hadis alimi başını kaldırdı. Neden dedi bugün erken döndüğümü soruyorsun değil mi? Evet deyince, dedi ki ben bugün rabıta yaptım, gördüm ki Allah Nebisi bugün mezarında değildir. Bugün Fahri Kainat kabirlerinde değildir. Bu zor bir cümleydi. Mesuliyeti milyarlarca batmandan, tonlardan daha ağır bir sözdü. Allah Nebisi bugün kabrinde değildi. Sebebini söylemiyordu ve yavaşça sıyrılıp kayboluyordu o an gözlerden. Fahri Kainat'ın kabrinde hizmetkarlık eden o zat ise bu söze bir anlam veremiyordu. O gece bir rüya görüyordu. Rüya garip bir rüyaydı. Rüyada uyuyan o zatın yanına birdenbire kapı açılıyor, Fahri Kainat giriyor, rüya alemi. Ama Nebiler Nebisi o her anki gibi değildir. Mübarek vücut, mübarek yüzünde bir yorgunluk alameti vardır. Hani Hazreti Hüseyin şehit olduğu günde görülmüştü ya, mübarek yüzünde kan vardı o gün ya, mübarek saçı biraz dağınıktı ya, işte ona benzer belki bir hal vardır. Nebi rüya aleminde yorgundur. Belli ki bir seferden gelmiştir. Belli ki uzak bir yerden gelmiş. Arz ettim ya, bu sadıkların rüyalarından bir rüya. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek kabrinin etrafını temizleyen hizmetkar soruyordu. Ya Resulallah, siz uzaktan mı gelmişsiniz? Siz uzak bir yerden mi gelmişsiniz? Fahri Kainat, evet diyorlar. Nereden geldiniz ya Resulallah deyince, ben diyordu o sözlerinde, mübarek sözlerinde, ben o illerden, yani Osmanlı illerine işaret buyuruyor, Çanakkale taraflarına işaret ediyor. Ben oradan geldim, bugün oradaydım. Bütün gün boyunca soruyordu rüyayı gören, ya Resulallah orada ne yaptınız siz? Bütün bir gün boyunca ne yaptınız? Derler ki o gün şehitlerin en çok şehit olduğu gündü. Biliyorsunuz ki 57. alay, bir sabah namazından sonra taarruza kalkan o muhteşem alaydan hiçbir asker sağ kalmayacaktır. Şehitler alayı. Kim bilir belki o günlere tesadüf etmiştir. Ama o rüyada Fahri Kainat şöyle buyuruyorlardı. Bugün diyorlardı, genç delikanlılar, Allah için savaşanlar, vatanları için savaşanlar birbiri ardınca şehit düşüyorlardı. Şehit düşerler, şehit düşerlerken diyorlardı ki el medet ya Nebi, el medet ya Resulallah diyorlardı. Onlar beni çağırıyorlardı. Onlar beni çağırırken ben onların imdadına yetişiyordum diyordu. O rüya aleminde ve Nebi kayboluyordu. Sanmayın ki boştur. Sanmayın ki Çanakkale boştur. Sanmayın ki 250 bini yetişmiş şehit, bir kısmı belki üniversiteli, bir kısmı medreseli. Sanmayın ki boştular. Çanakkale'deki bütün gazileri, bütün komutanlarımızı, bütün şehitlerimizi hepsini rahmetle yad ediyorum. Ve salat ve selam. Şehitleri sevmeyi, onların ölmediğini bize öğreten ve kölelere dahi merhamet etmeyi öğreten nebiler nebisi olsun.